Ayrım 11.
Aydınlık Sosyalist dergideki kırmızı, o zaman daha PD Aydınlık yoktu. Bir yazısını hatırlıyorum. Kitle çizgisinde yürütülen eylem, kitlelere sınıf düşmanlarını tanıtan, devrimci politik hedefler gösteren ve milli sınıfları devrim saflarına kazanmaya yönelen eylemlerdir. Oysa MDD sloganlarını bayrak edinerek milli cephe politikasına aykırı tutumun izlerini taşıyan eylemler yapılabilmektedir. Türkiye'deki sol sapma eğiliminin özünde meşhur sosyal demokrat Bernstein'ın "Hareket her şeydir, hedef hiçbir şey" görüşü yatmaktadır. Hedefi unutarak hareketi her şey olarak gören bu ideoloji, kimi zaman yığınlarla bağ kurmak ve proletaryayı örgütlemek görevimizi unutturmakta, kimi zaman da düşmanı yanlış seçerek milli güçlere karşı yanlış tutumlara girmektedir, diyordu. Dahası Perinçek'in aceleciliklerini eleştirdiği eğilimin başını Yusuf Küpeli ve arkadaşı Mahir Çayan çekiyordu. Benzer eylem çizgisine sahip oldukları için Deniz Gezmiş ve ekibi de dolaylı olarak suçlanıyordu. FKF'nin adının Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu, DevGenç, olarak değiştirildiği 1969 kongresi öncesi, Mihri Belli çevresi oportünist bir tavır içinde ne Doğu Perinçek gibi açık eleştiri getiriyor ne de tavır koyuyorlar, çoğunluk neredeyse orada olacakları izlenimini veriyorlardı. Perinçek ile Küpeli'nin güçleri denk görünüyordu. Ancak mutlak olan bir şey varsa, o da kitle çizgisini savunanların gençlik içinde gittikçe daha az dinlenir olduklarıydı. Nitekim sonunda iki tarafı uzlaştıracağı düşünülen Atilla Sarp başkan oldu. Ne ki Atilla Sarp Küpeli Mahir ikilisini destekledi ve denge bozuldu. 1969 sonunda Mihri Belli liderliğindeki hareket açıkça bölündü. Belli, oportunist Belli, Küpeli Çayan kesimiyle birleşti. Aydınlık SD onların elinde kaldı. Perinçek ve arkadaşları da Beyaz Aydınlık dediğimiz Proleter Devrimci Aydınlık dergisini çıkarmaya başladılar. Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Aktolga Bardakçı ikilisi Çayanlara, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan da Gezmiş ekibine katıldılar ki bu ikinci grup ünlü Türk Halk Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeğini oluşturdu. Benim Çayanlarla ilişkim Yasemin nedeniyledir. Yasemin karımdı. Bu noktada geri dönmeliyim. Spartaküs komününe katıldığımın haftası Şükrü amcanın verdiği para da bitti. Çalışmak zorundaydım. Çalışmak ve mümkünse okumak. Yanlış söylüyorum, mutlaka okumak. Unutmayın ki biz okur adam olursak her şeyin düzeleceğine inanan bir kuşaktık. Ne yapsam daha iyi olur'a dair önerilerden en cazibi mütedavimi olduğumuz Yeşilada Kıraathanesi'nin sahibi Hasan Efendi'den geldi. İşportacılık dedi. İşportacılık yap ki okula gidecek zamanın olsun. Parası da iyidir, günde 100 lira kazanan var. Yanında esrar da satarsan olur dedi Metin abi. 10 lira kazanırsan öp de başına koy. İşportacılık beni akordiyoncu Turan abiyle aynı seviyeye indirecek bir işti. O nedenle cazipti. Şükrü Efendi yardım etti, malı toparladık. Ertesi gün sabah ezanıyla kalktım. Tahta tepsi Nuri'nin ayak ucunda duvara dayalıydı. Uyandırmamak için usulca çektim, yerleştirmeye koyuldum. Önce tarakları üst üste dizdim. Tepsinin sol üst köşesine yerleştirdim. Saçını tarayacak adamın aynaya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Arkası artist resimli yuvarlak aynaları tarakların yanına yerleştirmeye karar verdim. Ama aynaların sırtı dış bükeydi, üst üste durmuyor, kayıyorlardı. Aynalı yüzlerini tepsiye yapıştırınca oluyordu ama bu defa da ayna oldukları belli olmuyordu. Bir ara pamukla desteklemeyi düşündüm ama hiçbir işportacının pamuk kullanmadığını, zaten pamuk Metin'le Sakine'nin uyudukları odadaydı, düşündüm. Vazgeçtim. Sorunun çözümünü diğer malları yerleştirdikten sonra ertelemeye karar verdim. Aynanın doğal komşusu tıraş fırçaları ve makinalarıydı. Onları silindir şeklindeki tıraş sabunları, Pro, izledi. Şap kutuları sabunların yanına girince birinci sıra tamamlanmış oldu. İkinci sıraya tırnak çıt çıtlarıyla başladım. fermuarlar, yüksükler, toplu iğnelerle devam ettim. Ama ikinci mal grubu birinci mal grubu ile bağdaşmadığı için sıkıldım. Fermuarlar mı önce gelmeliydi, kopçalar mı? Toplu iğneler mi, çengelliler mi derken elime saç tokaları geldi, büsbütün sıkıldım. İlk düzenlemeyi bozdum, yeniden başladım. Bu defa fermuarlar sol üst köşeye, beyaz ve siyah makaralar hemen yanına, sonra dikiş iğneler derken yaptım bozdum. Yaptım bozdum, 1,5 saat uğraştım. Oysa Şükrü Efendi işe erken başlamam, Ulus Meydanı'ndaki İş Bankası'nın önündeki işlek köşeyi kapmam için uyarmıştı. Tepsiyi bıraktım, ceketimi giydim, rahle benzeri ayakları koluma taktım, kapıdan çıkarken çarptım. Ne var ne yok birbirine girdi. Daha bir de otobüse binmek zorunda olduğumu düşünemediğim gibi tablayı gittiğim yerde kurmayı da akıl edemeyecek doyluğumu hatırladıkça hüzünleniyorum. Neyse. Sonunda malları kağıt torbalarına geri tıktım. Hepsini daha büyükçe bir torbaya koydum. Tablamı ayaklarına aldım, yola koyuldum. İş Bankası'nın çevresine çoktan yerleşmiş meslektaşlarım bu acemi beni ilgiyle süzdüler. Ateş bastı ama başımı önüme eğersem mahcubiyetim büsbütün belli olur diye düşündüm, kafamı kaldırdım. Şükrü amcanın önerdiği köşeye yürüdüm. Ayakları yerleştirdim. Tablayı üstüne koydum ve tahmin edeceğiniz gibi durmadı, yer eğikti. Epey bir uğraştıktan sonra kese kağıtlarından birinden koparttığım bir parça ile zar zor destekledim. Sonra sıra gelişigüzel topladığım malları açmaya geldi. Neyi nerede yanlış yapıyordum bilmiyordum ama herkesin gözü üstümdeydi. Bir an önce yerleşeyim telaşı içinde kancalar, kopçalar birbirine girdi. Sabahki düzenden eser kalmadı. Toplu iğneler dört bir yana dağıldı, boncuklar yuvarlandı. Ter içinde kaldım. Telaşım fark edilsin de istemiyordum. Tablamı ben hep böyle yerleştirirmişim gibi yaptım, geriye çekildim, bir sigara yaktım. Güvenli esnaf pozuna büründüğümü sandığım anda etrafımın gelişigüzel fırlattığım kağıt torbalarla dolmuş olduğunu fark ettim. Dahası işportacıların gözü üstümdeydi. Acele etmeden toplamaya başladım. Bu defa da koyacak yerim olmadığını fark ettim. Sağımdan biri seslendi. Hemşerim, eliyle getir buraya işareti yaptı. Yanındaki çuvalı o zaman fark ettim. Size zahmet olacak. Adam renk vermedi. Tablama şöyle bir bakmakla yetindi. Bu işte yenisin galiba. Hadi hayırlı olsun. Mersi dedim. Evet, mersi. Yapmam gerektiğini hatırladığım çok önemli bir şey varmışçasına tablama eğildim. İşportacılık beklemediğim kadar edilgen bir konumdu. Yani orada öyle durup birilerinin dikkatini çekmeyi umuyordunuz. Çevrenizdeki insanların size yönelmeleri yaşamsaldı ama dikilmekten başka yapabileceğiniz bir şey de yoktu. Sırtımı duvara veriyordum, olmuyordu. Kollarımı kavuşturuyordum, olmuyordu. Ağırlığımı bir o bacağıma, bir bu bacağıma veriyordum, olmuyordu. 5 dakikada bir saatime bakıp duruyordum. Bu mesleğin sebatla ayakta durma mesleği olduğunu kavrayamamıştım. Bir şeyler olacak, tabla boşalacak, ben eve döneceğim sanıyordum. Oysa meydan kalabalıklaşmak bilmedi. 2 saatin sonunda daha tek bir kişi alışveriş şöyle dursun, fiyat bile sormamıştı. Ben de gelip geçenlerin gözlerinin içine bakmaya başladım. Rodoplu büyü yapar gibi demişti. O zaman isimlendirememiştim ama gerçekten de öyleydi. Gözlerinin içine bakarak etken konuma geçiyordum. Ne ki bir süre sonra insanların terslendiklerini, dik dik baktıklarını gördüm. Ondan da vazgeçtim, bu defa da başımı göğe diktim, bulutları seyretmeye koyuldum. O zaman da yaşlı bir adam, oğlum bu tezgahın sahibi nerede diye sordu. Belli ki ilgisizmişim gibi bir hava veriyordum, toparlandım. Benim amca ne arzu etmiştiniz? Adam şöyle bir baktı, sende yok dedi. Az önce bana çuval veren meslektaşıma gitti. Ben de ellerimi cebime soktum, başımı yana sarkıttım. Hadi artık ne alacaksanız alın sabırsızlığına girdim. Kardeş dedi yıpranmış beyaz sandaletlerinden kırmızı cilalı ayak tırnakları görünen bir kız. Bu tokalar kaça? Laf olsun diye sorduğunu ben bile anladım. Arkasında duran siyah başörtülü kadın sıkıldı. Dur be babaanne, sakız çiğniyordu. Damla sakızının kokusunu duyabiliyordum. Bu tokalar diye ısrar etti ve tabii ben tokaların fiyatını bilmediğimi keşfettim. Vakit kazanmak için hangileri diye sordum ama zaten bir tek toka vardı. İşte bunlar dedi kız. Ha onlar mı? Onların tanesi 50 kuruş. Kız birden başını kaldırdı, sesi dikleştiği ölçüde yayvanlaştı. Yok be diye alay etti. Açık göze bak. Benim alnımda enayi mi yazıyor? Babaannesine döndü. Aklınca beni buldu, kazıklayacak. Yürü Allah'ın belası, yürü dedi ihtiyar. Görmüyor musun? İt uğursuz takımı sarmış ortalığı. Allah'tan korkuları yok bunların. Neden sonra tokaları tanesi 5 kuruştan aldığımı hatırladım. Arkalarından bağırdım ama kız geri dönüp nanik yapmakla yetindi. O şaşkınlığın içinde solumda birbirlerinin üzerine yıkılıyorlarmış gibi yan yana duran erleri fark ettim. Bir şey mi arzu ettiniz? Erler hazır ola geçmediler ama toparlandılar. Kısa boylusu kepini geri itti, parmaklarını 3 numara saçlarının üzerinde dolaştırdı, sonra da aynaların fiyatını sordu. Bu defa can havliyle olacak hatırladım. Ucuz be dedi adam, kısa boylusu ona ters ters baktı. Olacağını söyle diye emretti. Bana mal oluşunun bu olduğunu söyledim ama inanmadılar. Hadi hadi olacağını söyle dedi gene kısa boylu. Cevap vermeme fırsat tanımadan ekledi. İkisi 135 kuruş tamam mı? Tamam tamam lafı bağladı. Elime 135 kuruş sıkıştırdı. İki ayna seçtiler. Birisi Eva Gardner'ı öteki Doris Day'i aldı. Gittiler. Ne diyeceğimi bilemedim. O gün bütün gün iki tane tırnak çıt çıtı, 5 kutu jilet, bir düzine firkete, 2 tane aynadan başka bir şey satamadım. Aslında birkaç metrede lastik satacaktım ama yanıma makas almamıştım. Metrem de yoktu, olmadı. Cebimde biriken 4 liranın alış fiyatı olduğunu, üzerine kar koymayı unuttuğum gibi otobüs parasının da cepten gittiğini bilemedim. Ertesi gün işler daha da karıştı. İlkin bir önceki günün işportacılarını yerlerinde göremedim. Paniğe benzer bir şeyler hissettim. Belki de erken geldiğimi düşünürken bu defa da kulağımın dibinde ''Hop hemşerim'' diye bir ses patladı. Sese döndüm, zabıta memurlarıyla burun buruna geldim. ''Sen bizle dalga mı geçiyorsun lan?'' ''Ne dediniz efendim?'' ''Burada durmanın yasak olduğunu bilmiyor musun?'' ''Bilmiyordum efendim, affedersiniz.'' Memur duraladı, tepeden aşağı süzdü. ''Seni daha önce hiç görmemiştim, yeni misin?'' ''Dün başladım.'' Gözleri üstümü başımı inceliyordu. ''İyi aile çocuğuna benziyorsun sen, ne işin var burada?'' ''Öyle gerekiyor.'' dedim. Adam duraladı, işaret parmağını boylu boyunca burnunun altına sürttü. ''Görevli misin?'' diye fısıldadı. Ne dediğini anlamaya çalışırken sustum. ''Anlaşıldı, anlaşıldı.'' dedi ama bozulmuş gibiydi. Arkasını döndü, gitti. Ben de tezgah açtım. Beni sivil polis sandığını da çok sonra idrak ettim. Benim tezgah açtığımı görenler birer ikişer peydah oldular. İri kıyım olanı bana çuval vereni yanıma yaklaştı. Bakıyorum memurlarla aran iyi diye sırıttı. Maşallah maşallah Allah daha iyi etsin. Bize de bir hayrın dokunur inşallah. Adam beni iğrendiriyordu. Hissettirmiş olmalıyım ki birden düşmanlaştı. Memurlarla geçinmen iyi de bakalım Laz Ali gelince ne yapacaksın diye tehdit etti. Bugün yarın damlar. Laz Ali de kim? Laz Ali benim tuttuğum köşenin sahibiymiş. Tapulu malı mı diye ukalalık edecek oldum. Eh öyle sayılır dedi adam. 30 sene bu dile kolay. Erkekliği bırakmadım. İyi ya işte biraz da biz nemalanalım. Ummadığım bir şey oldu. Abi be sivilsin sen değil mi? Öyle değil mi? Ben hemen anlarım. Babam yaşında adamın yaltaklanmasından iğrendim. Böyle laf etme bir daha. Eder miyim abi dedi adam. Sırdaşımmış gibi fısıldıyordu. Eder miyim ama bak bu işlerin adamı olmadığın belli oluyor. Biraz bu yana gel ben ne yapıyorsam onu yap. Kendimi pis bir konumda buldum. O gün bütün gün adam bana müşteri yolladı. Fiyat soranlara ben daha ağzımı açamadan kendisi cevap veriyordu. 12 lira gibi bir ciro yaptım ama kendimi tamamen teslim alınmış hissediyordum. Üstelik de haz etmediğim birisi tarafından. Dahası adam kendi işini bırakmış benimkiyle uğraşıyordu. Bana kala kala tabla bekçiliği kaldı. Orada dikildikçe sivil polis olduğumu sanan diğeri gözleriyle anlam veremediğim işaretler yapıyorlar. Zabıta uzak duruyordu. Bir haftaya varmadan bu durum sinirlerimi adamakıllı bozdu. Son gün bir ara meydanın öbür ucunda annemle babaannemi gördüğümü sandım. Ancak itiraf etmeliyim ki işi yürütemeyeceğimi düşünmeye başlamam, Metin abinin akranlarımdan daha üstün olan Fransızca bilgimin işe yarayabileceğini söylemesiyle çakıştı. Bir süre Fransız Kültür Derneği kütüphanesine abone oldum. Günlük gazetelerden dünyadaki sol hareketlere ilişkin yazıları okumaya, özet çıkarmaya çalıştım. Fransızcam değil ama Türkçem makul düzeyde olduğundan olacak. Çalışmalarım komünde övgülerle karşılandı. İlk cevelleştiğim kitap Pierre Engel'in Edward Bernstein et L'évolution de Socialisme au Le Monde adlı 1961 basımı kitabıydı. Bernstein'ın ve revizyonistlerin en iyi anlatımı deniyordu. Arkadaşlarımın tüm teşviklerine karşın müthiş zorlandığımı biliyorum. Nitekim sonuçta benim olsa olsa bunu demek istiyor, Sakin'in ise teorik bilgisinden yola çıkıp kelime yakıştırdığı bir çeviri oldu. Bunu bıraktık, Branko Lazist'in Lenin Ödla Truva İ International'ına başladık. Bu daha bir kolay gitti ama çok zaman alıyordu ve bunlardan kazanılacak parayla geçinmek mümkün değildi. Bu dönemin yararı Fransızcaya cinimin atmasına neden olmasıdır. Ummadığım kadar ciddi bir gramerci oldum. Hatta yabancı dillerin nasıl öğretilmesi gerektiğine ilişkin teoriler geliştirdim. Düzenli para kazandığım ilk işim Türk Haberler Ajansı'ndaydı. Benim gibi bir öğrenci arkadaş daha vardı. Haklarında yazılanları bilmek isteyenlere gazete ve dergi küpürleri kesiyor, tasnif ediyor, gönderiyorduk. Daha sonra yönde düzeltmen olarak çalıştım. Bu işim 1963'ün ortalarına, yani Yöncüler Sosyalist Kültür Derneği'ni kuruncaya kadar sürdü. O arada tip resmi olmayan yayın organı sosyal adaleti çıkarmaya başlayınca ben de oraya geçtim. Üniversite yıllarımı çark başak, emek derken tip basın bülteni finanse etti. Daha da önemlisi bu konumla tipin ayaklı ansiklopedisi gibi olmuştum. Kim ne dedi, nasıl dediği, benden iyi bilenin olmadığı yıllardı bunlar. 1965'in önemli bir yıl olduğunu söylemiştim. 1965 aynı zamanda benim Yasemin'le tanıştığım yıldır. Tip altında ilçe örgütünde çalışmaya gelmişti. Bugün onu tek kelimeyle tarif etmek zorunda kalsam herhalde yangındı gibi bir tanım getirmem gerekir. Kolejliydi ve çok güzeldi. Kolejli olmanın çok önemli olduğunu teslim edersiniz. Kolejlilik şakır şakır İngilizce konuşmaktı ki bu hele de o yıllarda mucize gibi bir şeydi. Kolejlilik beyaz eşofmanlar, PX'ten alınma şoset çoraplar, naylon yağmurluklar demekti. Kolejlilik serbest fikirlilik, eve geç gitme özgürlüğü demekti. Hatta uzun saç demekti. Bizim liselerde saçlarını ya kulak hizasından kesmek ya da örnek olmak zorunda bırakılan kızlara karşın kolejliler bakımlı uzun saçlarını omuzlarına salabiliyorlardı. Ancak hepsinden öte kolejlilik medeni cesaret, yabancılar dahil herkesle rahat konuşabilme yeteneğiydi. Yasemin'de bunların hepsi vardı. Yasemin'de bir de müthiş bir, şimdi artık resmi dediğim tarihe inanç ve bu inancın şekillendirdiği yurt sevgisi ve misyonu vardı. Bayrak gördüğü zaman bakışları tuhaf bir şefkatle yumuşayan, Atatürk'e toz kondurmayan, 27 Mayıs'ı var gücüyle destekleyen yapısının subay çocuğu olmuş olmasıyla ilgisi olması gerekir. Bir muhabir albayının kızıydı. Lüleburgaz'da doğmuş, ilkokulu en son Çorlu'da olmak üzere 3 ayrı okulda okumuş, ortaokulda Sivas'a tayin olmuşlar, liseyi Ankara'da TED'de yatılı bitirmişti. Ama o yıllarda bunlar Türk solunun yadırgadığı hasletler değildi. Daha önce de değindiğim gibi biz sosyalist öncüler olmaktan çok reformist gönüllüler gibiydik. Varto depreminde enkaz kaldırmaktan, Sincan'da gençlik tiyatrosu kurmaya varıncaya dek ilerici olduğunu düşündüğümüz her faaliyetin gönüllü neferleriydik. Halkımızı bilinçlendirmek baş amacımızdı. Ancak bilinçlendirme faaliyetimiz belirgin bir çerçeve dahilinde değildi. Örneğin Yasemin başörtüsüne karşı çıkarken ben ikili anlaşmaları yeren nutuklar atabiliyor, diğer bir arkadaş da ciddi ciddi Brecht sahneye koyuyordu. Tiyatrocusu ile sinemacısı, müzisyeni, şairi, romancısı ile topyekün bir değişim savaşı içinde gibiydik. Böyle bakıldığında ikinci kurtuluş savaşı veriyoruz iddiası abartık ama anlaşılmaz bir iddia değildir. Ülke gerçekten de farklı nedenlerle ve farklı amaçlar içinde olsa hop oturup hop kalkıyordu. Yasemin'in tartışılmaz bir avantajı da benden ve Sakine hariç, Spartaküs komününün diğer üyelerinin hepsinden daha çok Anadolu bilgisi olmasıydı. Bir subay çocuğu olarak çok gezmiş, gezdiği yerlerdeki manzaraları belleğine takdir edilecek berraklıkla kaydetmişti. Ben Kürt kimliğinin yeni yeni farkına varırken onun dil bilmez Kürt asker abileri olmuştu. Bu bağlamda kolejli olan oydu ama züppe olan ben. Bu da ilginçtir. Daha sonra züppe kelimesinin yerini burjuva aldı. Aspri züppe. Küçük burjuva telmihlerinin çakışmasına dikkatinizi çekerim. Rodoplu, sosyalist mücadelede dahil olmak üzere bizim tüm savaşlarımızın altında Batı ile kavgamız yatar derdi. Kısacası bu narin genç kadına aşık oldum. Pekala, dürüst olalım, önce Sakine vardı. Kayıtlı üyesi olmakla birlikte Sakine'nin hiçbir zaman tipli olmadığını söyleyebilirim. Tipin 60'lı yılların tek sol partisi olduğunu teslim ederdi ama her zaman öncülerin iktidarından yana, yani Aybar'a karşı oldu. Bu bağlamda tip muhalefetinin her kesiminde şu ya da bu biçimde yer aldığını söylersem abartmış olmam. İşçi ve köylü iktidarını küçük burjuva romantizmi diye nitelendirirdi. Daha sonraları Alevilerin gördüğü hüsnü kabule de karşı çıktı. Bahsettiğim gibi Tuncelili Alevi'ydi. Geniş toprak sahiplerinin nüfuzunu kırmadan köylüyü iktidar yapamazsınız diyordu. Çünkü ağanın nüfuzu kendi topraklarının sınırını aşar, geniş bir köylü kitlesini etkiler. Feodalite aynı zamanda dini feodaliteyi de yaratır. Nüfuzlu şeyh ve dedelerin gücünü bu kurumların kitle üzerindeki geleneksel etkileri oluşturur. Töreler ve gelenekler insanlar üzerinde silahtan da kaba kuvvetten de daha etkindir. Törelere karşı çıkan kişi toplumun dışına itilir. Ağır manevi baskı altında kalır. Alevilerde Hristiyanlıktaki aforoz müessesesine benzer bir ceza olduğunu ondan öğrendim. Pirinin emirlerine karşı çıkan kapısının önüne taş dikilmek suretiyle aforoz edilir diye anlatmıştı. Aforoz edilen kişi cehennemlik sayılır. Komşuları selamı keser, davarı güdülmez, kimse ziyaret etmez. İnsan buna katlanamaz.